Ayrım 4.
Aslında tertemiz sizlerle savaşmanıza rağmen kendinize eşkıya dedirtiyorsunuz. Ama onlar ikili, üçlü ya da dörtlü oynadıkları için şerefli insanlarmış gibi ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Selvi ile İsmail'in nasıl insanlar olduklarını, nelere ihtiyaçları olduğunu, bunları hangi yollardan temin etmenin uygun olduğunu kendiniz araştırmamışsınız. Siz onları Mustafa'nın tanıtabildiği kadar tanıdınız. Onları yaşadıkları yerde görmenin, nasıl yaşadıklarını yerinde tespit etmenin ne kadar fark edeceğini siz de tahmin edersiniz. Mesela siz hanımefendi, siz ne yaparsınız? Şimdiye dek ne yaptınız bu insanlarımız için? Melahat, benim hiç vaktim yoktur. Eğer sabahtan akşama miskin miskin oturuyorum zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bir dakikam bile boş geçmez. Saffet, tembellik etmediğinizi hepimiz tahmin ediyoruz. Ama ayrıca ne gibi bir gayret gösteriyorsunuz bu vatandaşlarımız için onu merak ediyorum. Melahat, dedim ya ben sabahtan akşama kadar çalışan bir kadınım. Çocuklarımı elimden geldiği kadar iyi yetiştirmeye çalıştım. Bütün vaktimi onlara harcadım. Hala da onlar için harcarım. İbrahim, karım evine düşkün, eşine çocuklarına düşkün bir kadındır. Saffet, bir kadının vaktini çocuklarını yetiştirmekle harcamasına bir diyeceğim yoktur. Çocuk yetiştirmek başlı başına bir iştir. Ama bir de kurtuluş savaşımızı düşünün. O zaman kadınlarımız, biz evlatlarımızı yetiştirmekle meşgulüz, başka bir şey yapamayız dememişler. Hem evlatlarını yetiştirmişler hem de kurtuluş savaşına katılmışlar. İbrahim, iyi ama onlar savaş günleriydi. Şimdi sulh zamanındayız. Saffet, İşte orada da yanılıyorsunuz beyefendi. Dedim ya, maalesef aydınlarımız Atatürk'ün başlattığı savaşı yarıda bıraktı. Sadece mükemmel evlatlar yetiştirmek, kalkınmış memleketlere has bir çaba olabilir. Ama bizim gibi gelişmemiş ülkeler, mükemmel evlat yetiştirmenin yanı sıra başka işlerin de peşinde koşmak zorundadırlar. Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımız evlerinde oturup evlatlarını mükemmel surette yetiştirmek için çalışmadılar. Hem onları ellerinden geldiğince iyi yetiştirmek için uğraştılar, hem de koskoca bir savaş verdiler ve kazandılar. Seher, oysa yetişkinlerimiz öylesine bencil ki, bugün kendilerine sorsanız çocukları için çok fedakarlıklara katlanmışlardır. Onlar için yapmayacakları şey yoktur. Ama bunların hepsi bir kapıya çıkar. Onlara o kadar iyi bir tahsil yaptırmışlardır ki, ya da onlara öyle büyük bir para bırakacaklardır ki artık gözlerini rahatlıkla kapatıp ayrılabilirler bu dünyadan. Böyle derler. Derler ama kendileri bu dünyadan göçtükleri zaman memleket ya da dünya öyle bir hal alabilir ki onların çocuklarına verdikleri tahsil ya da bıraktıkları para hiçbir işe yaramaz ve çocukları sefil olup gider. Yetişkinlerimiz çocuklarına iyi bir tahsil ve paranın yanı sıra İdaresi yozlaşmayacak mükemmel bir memleket ya da dünya bırakmak için çabalasalar çok daha iyi olur. Ama bu kazançlarının dışında bir çalışma gerektirir ki onlar şahsi ihtiyaçlarından, zevklerinden fedakarlık etmeye pek yanaşmazlar. İbrahim, ne garipsiniz. Yani herkesin peygamber mi olmasını istiyorsunuz? Saffet, İbrahim'e, çalışıyorsunuz, çok çalışıyorsunuz. Yüzünüzden belli oluyor. Çalışan insanların yorgunluğu var yüzünüzde. Aileniz için yapmayacağınız şey yok. Çok kazanmak, onları çok iyi yaşatmak, her gün biraz daha fazla kazanıp onları bir gün evvelkinden daha iyi yaşatmak istiyorsunuz. Melahat, ben onun bu davranışında bir anormallik görmüyorum. Saffet, tabii bu doğaldır. İlk insanlardan bu yana insanlarda da hayvanlarda da var olan bir içgüdüdür. Beğenmiyor değilim, küçümsemiyorum da. Medeniyet bu şekilde gelişiyor. İbrahim, peki? Saffet, ama ben diyorum ki yalnız bana felsefesine uygun olarak yaşamayalım. Allah'ın nimetlerini yalnızca kendimize ayırmayalım. Hiçbir şey için olmasa da bütün Anadolu'nun insanları var. Onların babaları, dedeleri bu toprakları kurtarmışlar. Şüphesiz Saffet'i ya da onun kızını ya da sizleri düşünerek kurtarmamışlar. Tabii ki kendi arazilerini, kendi ailelerini düşmandan kurtarmak istemişler. Bu yolda can vermişler. Ve bundan biz de istifade etmişiz. Öyleyse bu topraklar üzerinde kendimiz rahat yaşayıp Anadolu halkını sefalet içinde bırakmamız çok yanlış olmaz mı? İbrahim: Ne kadar romantiksiniz. Gel Melahat, gel Faruk, gidelim buradan. Haydi Nermin, çıkalım. Komiser: Bir dakika beyefendi, oğlunuzu götüremezsiniz. İbrahim: Nedenmiş o? Komiser: Oğlunuz araba yaktığını söylüyor. İbrahim: Bırak sen de Allah aşkına. Komiser: Rica ederim beyefendi. Faruk: Baba, ben kalıyorum. İbrahim: Tövbe estağfurullah. Faruk, sen neler söylüyorsun? Faruk: Anne, baba, Nermin, sen de. Sizler gidin. Ben kalıyorum. Kimse çıkmaz. Komiser: Kimse gitmiyor öyle mi? Eh, ne yapalım? Siz de buyurun oturun. Mustafa: Faruk'a iyice yaklaşır. Biliyor musun? Seni ilk defa görüyorum. Ama nasıl oldu da geldin? Yumruğunu göğsünün üstüne koyar. Ta şurama kuruldun. Bir türlü anlamıyorum. Sana bakınca sanki Selvi'yi görüyorum. Ondan mı dersin? Faruk: Bilmem ki. Demin de öyle söylemiştin. Mustafa: O da aynen senin gibi yapardı. İbrahim: Ne yapardı? Mustafa: Selvi de sıkıldığı zaman aynen onun gibi gözlerini kırpıştırırdı. İbrahim: Hışımla. Olabilir. Bunda bir şey yok ki. Faruk: Ne kızıyorsunuz baba? O da bir şey var demedi ki. Mustafa: Dalgın. Tıpkı anası gibi. İbrahim: Hiddetle. Olamaz. Faruk: Ne oluyorsunuz baba? İbrahim: Olamaz diyorum. Olamaz. Melahat İbrahim'e heyecanla bakar. İbrahim: Nermin: Ne oluyor anne? Melahat endişeyle: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ayağa kalkar. Allah'ım, şuradan hayırlısıyla bir çıkıp gitsek. İbrahim: Mustafa'ya: Sen neredensin? Mustafa: Pülümür'ün bir köyündenim. Ama ömrümün çoğu buralarda geçti. Fakirliğin gözü kör olsun. Çalışıp kazanıp da memlekettekileri geçindirmek için geldim buralara. Ama işte, etrafına bakar. Siz de şahitsiniz. Ne kazanabiliyorum ki, ne gönderebileyim. İbrahim ferahlar. İyiyim, iyiyim. Melahat yerine oturur. İyiyim. Mustafa: Ama Selvi'nin anası İzmir'dendir. İbrahim yerinden kalkar. Ne dedin? Melahat: Ne olmuş? Ne olmuş? İbrahim bitkin: Selvi'nin annesi İzmirliymiş. Mustafa: Selvi'nin anası İzmir'dendir. Tabii onun oraları çok zengin yerlermiş. Bir ağanın çiftliğinde çalışmış. Selvi derdi: Entarini öyle devşirme, böyle devşir. Bohçanı öyle katlama, böyle katla. Ama fakirlik işte. Devşirilecek kaç entarisi vardı ki? Babası ona ömrü boyunca ancak bir entari alabilmişti. Onun da gülleri maviydi. Allı olsun istemişti. Ama bir türlü allıya parayı denk getirememişti. İbrahim: Demek İzmir'den. Dalar. Mustafa: Kim? İbrahim: Selvi'nin annesi. Mustafa: İzmir'dendir. İbrahim hala dalgındır. Olamaz. Faruk: Baba, ne oluyorsunuz Allah aşkına? Gözlerini kırpıştırır. İbrahim hiddetlenir. Sen sus. Hem kırpma gözlerini öyle. Bıktım, usandım artık. Faruk: Zaten benimle ilgili olup da sizi bıktırmayan, usandırmayan ne vardır ki? Her hareketim asabınızı bozar. Yalnızca sizin mi ya? Evdeki herkesin. Sesini alçaltır. Hande ise ben bu ev halkından değilim diyeceğim. Nermin: Hani yanlış da dememiş olursun. Öylesine yakışmıyorsun. İbrahim: Nermin, kendine gel. Nermin: Ne yapayım baba? Bugüne dek daha bir konuda olsun anlaştığımızı hatırlamıyorum. Mustafa: Faruk'a bakar ağır ağır. Aynen Selvi'nin gözleri. Kara üzüm gibi. Ceplerini yoklar. Fotoğrafı olacak ya. Acaba yanımda mı? Sinirdi herhal. Durmadan kırpıştırırdı gözlerini. O gece de öyleydi. Durmadan kırpıştırıyordu. Faruk: Hangi gece? Mustafa: Hıdrellez gecesi. Melahat: Ters ters. Hıdrellez Hristiyanların bayramıdır. Saffet: Hristiyanlar da, Müslümanlar da bu bayramı kutlarlar hanımefendi. Mustafa'ya: Sizin oralarda Ruzi Hızır derler o güne, değil mi? Mustafa: Öyle derler ya. Saffet: Hızır peygamberin adı oralarda Hıdır İlyas'tır. Sonraları Hıdır Ellez oldu. Komiser ile polise: Öyle değil mi? Sizler daha iyi bilirsiniz. Polisler birbirlerine bakarlar. Galiba sizler de oralardansınız değil mi? Komiser: Doğrusunu istersen öğretmen bey, çok duyarız böyle şeyleri. Ama işin esasını pek bilemeyiz biz. Saffet: Halk onun âb-ı hayat içerek ölmezliğe ulaştığına inanır. Bahar gelince tabiatı o canlandırır, o coşturur derler. İnsanların arasında dolaşarak darda kalanlara yardım edermiş. Bolluk veren bir veli kişiymiş. Mustafa: Ama Selvi'nin evine hiç uğramadı. Durur, etrafındakilere tek tek bakar. Ne kadar da dardaydı. Bolluk vermedi, sağlık hiç vermedi. Durur. O gece, Hıdır Ellez gecesi ağzını bıçaklar açmıyordu. Sanki bütün ev halkında bir terslik vardı. Komşularda da aksine, ertesi günü içecek çayları bile yoktu. Ama harıl harıl yıkıyorlardı, temizliyorlardı, sarıyor sarmalıyorlardı. Konuşmaları, gülüşmeleri evlerine dek geliyordu. Öylesine neşeliydiler. Akşam yatma zamanı gelince herkes bahçeden taşını aldı. Gülay: Ne taşı? Polis: Onu da bilmezler öğretmen bey, anlat onlara. Mustafa: Hıdır Ellez gecesi aileden herkes bir taş seçip dama bacanın yanına kor. Faruk: Neden? Saffet: O gece her yaratık Tanrı'ya secde eder ve herkesin yıllık rızkı ve geleceği belli edilir. Mustafa: Ertesi sabah taşların altına bakarlar. Hangi taşın altına kırmızı böcek girmişse o yıl evin rızkı, evin geçimi o taşın sahibi yüzünden verilir. Durur. Selvi o gece kendi taşını çok aradı. Sanki koca köyde taş kalmamıştı. Sonra taşını getirip de dama, öteki taşların yanına koyduğunda uzun zaman başından ayrılmadı. Çok ağladı. Gülay: Neden ağladı acaba? Mustafa: Kimse anlayamadı. Belki de dediler, cevap verme zamanı geldi de ondan bunaldı. Faruk: Ne cevabı? Mustafa: Ağanın oğluna cevap verecekti ya, Hıdır Ellez gecesi vereceğim demişti. Gülay: O gün son günüymüş demek. Faruk: Neden Hıdır Ellez'den sonra demiş acaba? Saffet: Selvi bu işi bir kez de Allah'a danışmak istemiş olsa gerek. Kırmızı böcek eğer onun taşının altından çıkarsa, evin geçimi onun yüzünden olacak deniyormuş ya, o zaman ağanın oğluyla evlenmek zorunda kalacaktı. Yani Allah'ın emri diye düşünecekti. Ben öyle sanıyorum. Faruk: Yani kırmızı böcek başkasının taşının altından çıkarsa, evin geçiminden kendisini sorumlu tutmayacak ve belki de ağanın oğluna hayır diyebilme gücünü kendisinde bulabilecekti. Mustafa: Kim bilir, o sabah en erken Selvi kalktı, dama çıktı. Kardeşleri de ardından seyirttiler. Kırmızı böcek Selvi'nin taşının altındaydı. Faruk: Yani? Mustafa: Yani o yıl evin geçimi ondan olacaktı. Selvi hiçbir şey söylemedi. Yürüdü gitti, seyre gitti diye düşündüler. Gülay: Ne seyri? Mustafa: Yılın ilk seyrine. Dalar: O gün her şey başka olur. Sanki bir gün evvel her şey duruyormuş da, o gün sular çağıl çağıl akar. Çayır çimen sanki o gün göverir. Çiçekler sanki o gün açar. Gülay: Peki sonra? Ne cevap verdi Selvi? Mustafa: Evet dedi tabii. Faruk: Neden tabii diyorsun? Hayır diyemez miydi? Mustafa: Nasıl desindi? Kardeşlerinin istikbali onun ağzından çıkacak o bir kelimeye bağlıydı. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorlardı. Selvi'nin saadetini düşünemediler. Selvi çok istiyordu kardeşleri okusun. Kendisi okuyamamıştı. Acısını biliyordu. Bir yanda İsmail vardı, bir yanda kardeşleri. Bilmem babasını düşünür müydü hiç? Onun da ailesini geçindiremediği için ne kadar acı çektiğini bilir miydi? Herkes onu bu evliliğe itti. Gülay: Sonra? Mustafa: Bütün bir hafta düğün hazırlıkları yapıldı. Düğünden bir gün evvel hediyeler verildi. 20 bin lira ve radyo. Hele üzerlerinde çalıştıkları toprağın tapusunu aldıkları günü görmeliydiniz. Çocuklar keyiflerini belli etmemek için evden kaçmışlardı. Öğlene doğru erkek tarafı gelecekti. Ama Selvi ortalarda yoktu. Aramadıkları yer kalmadı. Öğlen oldu. Karşı taraf geldi. Selvi gene yoktu. Akşama doğru. Kara kayaları çok severdi. Orada aramaya gittiler. Gülay: Faruk: Buldular mı? Mustafa, buldular. Faruk, ne olmuş? Mustafa, bulmasına buldular da, kara kayaların oradaki uçurumun dibinde, suyun kenarında ölü buldular. Avucunda İsmail'in cansız hayali. Seher, aman ya Rabbim. Gülay, Allah'ım. Mustafa, dalgın. O gün sular her zamankinden daha köpüklüydü. Her zamankinden daha telaşlıydı. Ama onların da yapacağı bir şey yoktu. Onu kabullenmişler, bağırlarına basmışlardı. Sahvet. Vah vah vah. Faruk, zavallı Selvi. Melahat, istemezdim ölsün. Nermin, zavallı kız. Mustafa, yavrum benim. Hıçkırarak yerinden kalkar, kucağındaki fotoğrafın düştüğünü fark etmeden çıkar. Faruk, düşen fotoğrafı alır. Aa, babasıymış. Zavallı, nasıl oldu da anlayamadım. Saffet, babasıymış demek. Vah vah, fotoğrafın arkasını okur. Babama cansız hayalim, Selvi Öztürk. Annesiyle beraber çekilmiş. İbrahim, ürkek bir tavırla fotoğrafı alır. Zehra, Allah'ım. Faruk, ne Zehra'sı baba, Selvi'nin fotoğrafı. İbrahim, çöker. Zehra, Faruk, anne, ne oluyor? Melahat, İbrahim kalk. Kalk da daha fazla rezil olmadan gidelim buradan. Ne uğursuz bir günmüş ya Rabbim. Faruk, baba, Dürter. Baba, Zehra kim? Cevap versenize, baba. İbrahim, senin annen Faruk. Faruk, annem mi? Annem mi? İbrahim, Zehra senin annen Faruk. Uzun zamandır sana söylemeyi düşünüyordum. Faruk, Selvi? Ya Selvi? Selvi benim kardeşim öyleyse. Ama Selvi öldü. Kardeşim öldü. Anne, annem, Selvi öldü. Durur. Peki ben kimim? Gülay, Faruk. Saffet Gülay'ı tutar. Faruk, ben kimim? Saffet, Gülay'a sarılır. Zavallı yavrucak. İbrahim, çiftliğimizin babamın kahyasının kızıydı. Bir köylüyle evlenmem düşünülemezdi. Çocuğu alıp Zehra'yı uzaklaştırdılar. Faruk, annem, kardeşim. İbrahim, onu çok sevmiştim. Ama onunla evlenirsem bütün çevremi karşıma almış olacaktım. Kendi muhitimden biriyle evlenmem gerekiyordu. Öyle de yaptım. Bunun bir zaaf mı yoksa bir güç mü olduğunu bugüne kadar anlayabilmiş değilim. Dalar. Büyüdükçe de ona benziyordun. Bir gün 4 yaşındaydın. Çok bağırarak oynuyordun. Sinirlendim. Elinden oyuncağını çektim, aldım. Çok öfkelenmiştin. Ağlamadın. Hiç ses çıkarmadın. Ama birdenbire gözlerini kırpıştırmaya başladın. Tıpkı annen gibi. Saffet. Demek sonra Melahat Hanım'la evlenmiş. Ufak bir sessizlik olur. Faruk kalkar, kapıya yönelir. İbrahim, Faruk, nereye gidiyorsun? Faruk, Pülümür'e, annemin yanına, kardeşlerimin yanına. İbrahim, gitme Faruk, kal burada. Faruk, gitmem lazım. Onlar orada çok yalnızlar, bana ihtiyaçları var. Benden başka kimseleri olmadığı anlaşılıyor. İbrahim, gitme Faruk, bir şeyler yaparız, onları da rahat ettiririz. Faruk kapıya gider. İbrahim onu kolundan yakalar. Gitme, bırakmam. Hem zaten nereye gidiyorsun? Komiser bey, mani olsanıza. Hem araba yakmış hem de gitmeye kalkıyor. Komiser, gözlerini siler. Yok canım, o bir şey yapmamış. Gitsin. İbrahim, nasıl olur? Gelip teslim olmuş ben yaptım diye. Komiser, ben yaptım demiyor ki. Git yavrum, git. Git de annen için, kardeşlerin için belki sen bir şeyler yapabilirsin. Faruk kapıyı açar. Komiser Faruk'a iyice sokulur. Söylesene, arabayı yakmış mıydın? Faruk, hayır komiser bey, yakmamıştım. Ama yakmış olmayı çok istediğimden yakmış kadar oldum diye düşünmüştüm. Ama şimdi anlıyorum ki bir değil, 1000 araba yaksam gene de Selvi'yi ölümden döndüremeyecekmişim. Saffet, tabii yalnız Selvi değil, onun durumunda olan daha nicelerini sefaletten de ölümden de döndüremezsin. Faruk çıkar. Perde iner. Kitabın sonu. 15 Nisan 2002, sayfa 72.